Podcast dinle.
Aşıyı ben dedim kesinlikle ol. Buldun aşı aşıdır. Ertesi gün Furkan yazdı abi pozitif çıktı Covid. Hayda falan derken o süreci istersen sen anlat izleyeceğimize de. Yani burayı da klip alalım arkadaşlar. Kliplik olsun bizim rejiden izleyenler varsa.
Yani öncelikle ben şey için teşekkür ederim. Yaptığınız içerikler için ve ürettiğiniz ve Türkçe popüler bilim yayınları yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yani Covid ile ilgili şöyle bir süreç var. Hani burada aşıyla ilgili konuşmak gerekirse öyle ya da böyle bir salgının içindeyiz ve çok beklenmedik bir şekilde, hiç beklenmedik bir zamanda. Yani virüsün çünkü bir zaman algısı yok. Dolayısıyla aşıyı bulduğumuz zaman olmamız gerekiyor gerçekten. Çünkü ben o hani bir günlük ateşlenmeyi vesaireyi onu beklerken, onu hazırlanırken 2 hafta boyunca gerçekten çok sıkıntılı oldu ve sadece hastalık sırasında değil, sonraki süreçte de ciddi nörolojik etkileri olduğunu okuyorum.
Bir de yani seni bildiğim kadarıyla en azından sağlığına dikkat eden, kilona dikkat eden, sigara içmeyen insansın. Ve hatırladığım kadarıyla abi yatarken nefes alabiliyorum, kalktığında zor oluyor demiştin. Akciğerlere inme durumu maalesef oldu. Ya bu iş çok ilginç. Genetik faktörleri var, kan grubu diyen var. Yani bağışıklığını yüksel... Ama yani o kadar ilginç ki bana bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Evet ölmedik bitmiyoruz, çok korkuda yapmayın. Ama bu kadar gevşekte davranmayın ki Furkan dikkat eden biriydi. Bir yerden bulaşabiliyor yani çok kötü bir durum. O yüzden geçmiş olsun Furkan öncelikle.
Çok
sağlığından önemlisi yok abi. Geç olsun güç olmasın. Ve bu yayın bugüne artık kısmetmiş diyelim. Sen bizle çalıştın, sunum hazırladın ciddiyetle. Şimdi 2 konu dinleyeceğiz senden. Ve bunu, bu yayını da arkadaşlar YouTube'a atacağız. Önemli bir konu. Öncelikle iOS'la ilgili. Sen iOS geliştiricisin. İstersen seni bir tanıyalım kısaca. Furkan Kaynar kimdir, nedir, nerededir, ne yapıyordur?
Tabii kısaca anlatayım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum, mezun oldum. Yani İstanbul'da doğdum, büyüdüm açıkçası. İstanbulluyum diyebilirim. Ancak mezun olduktan sonra yine sektörde bulundum bir 6 ay kadar ki okurken de çalıştım. Ve ilk bulduğum, okurken bulduğum iş fırsatı yine bir öğretmenin vasıtasıyla, yani kendisine teşekkür ederim. iOS developer olarak iş buldum. Tabii öncelikle çok ön yargılı yaklaşıyordum bu konuya. Yani neticede bir uygulama yapıyorsunuz. Ben daha çok bilimsel çalışmalardan keyif alıyordum. Fakat bununla beraber para kazanmak nasıl bir olgu? Daha doğrusu yapılan bir uygulama, bir kullanıcıya erişen, arayüzü olan, fonksiyonelliği olan bir uygulama geliştirmenin lezzeti var. Ve bunu bilimsel çalışmalar yaparken, Python'da mesela bir şeyler karalarken biz bunu fark etmiyoruz. Bir uygulamanın mimarisinin ne kadar önemli olduğunu takip edemiyoruz. Bunu fark ettim ve bu alan keyifli geldi. Çünkü bir stüdyo var, butonu sürüklüyoruz, bırakıyoruz, altına bir kod yazıyoruz mesela. Bu çok keyifli geldi ve Mac'le tanıştım şirket vasıtasıyla. Akabinde yurt dışında iş arayışına başladım. İşte çeşitli sebeplerden dolayı, yani herkes benzer sebepler anlatıyor. Ama benim tabii en başından beri aklımda bulunan bir şey. Hani çok eskiden beri heveslendiğim bir tecrübeydi. Yani hemen mezun olduktan sonra da bunu denk getirmek zor. Çünkü Avrupa'daki şirketler minimum 2 sene, 3 sene tecrübe bekliyorlardı. Ancak bir şekilde Bulgaristan'da denk geldim. Ve Bulgaristan'a taşınmaya karar verdim. Dedim ki neden olmasın, Avrupa Birliği neticede. Hani çok farklı bir tecrübe olarak hayal ettim. Ve hakikaten de anlatacağım şeyler çok enteresan bununla ilgili. iOS geliştirme konusundan hemen sonra anlatacağım şeyler. Ben dinleyen arkadaşlara faydası olacağını düşünüyorum bununla ilgili tecrübelerim. Yaklaşık 1,5 senedir de Bulgaristan'da yaşıyorum. Bundan hani 1,5 seneden daha uzun bir süredir. Ve burada 2 şirkette çalıştım. Hala şu an 2. şirkette çalışıyorum. Ve kıdemli iOS developer yazdım hani LinkedIn'e. Belki birazcık da pazarlama amacıyla ama kendimi öyle hissediyorum, yeterli hissediyorum. Ve bu konuda da konuşacağız yine sunum esnasında.
Yazılım dünyasında bu junior ve senior olayları var tabii. Bu artık onu da anlatırsın. Yani yıla göre mi junior senior deniliyor ya da başka bir şey mi? Onu da konuşalım. Güzel bir konu. Evet şimdi devam edelim. Bulgaristan'da çok Türk var demiş. Dünyanın her yerinde çok Türk var artık. Yani yazılım dünyasının sınırı yok arkadaşlar. Her yere gidebiliyorsunuz. Sorularınızı soracağız ama bir ekrana sunum vereceksin sanırım Furkan. İstersen evet. Sunumla başlayalım. Zaten bu yayının kaydı alınıyor. Yayından sonra arkadaşlar... bu yayını çok uzun tutamayacağım. Furkan'ı da biliyor durumum ama yine alırım Furkan'ı. Arkadaşım zaten. Bugün sunum üzerine konuşalım. Soruları başka bir zamana alalım. Çünkü yarın sabahtan benim Hollanda'ya yolculuğum var. Bu benim Polonya'dan son yayınım. Ve artık orada projemiz başlıyordu. Bir güneş enerji santrali kuruyoruz. Kroningen tarafında. Beklerim, tanışırız yine oralarda olan varsa ama gerçekten saat 10'a geliyor ve benim de uyumam ve evi daha toparlayamadım. Eşya taşımam lazım. Öncelikle sunum arkadaşlar. Buyur Furkan'cığım. Söz sende, ben hiç müdahale etmeyeceğim. Bir dakika, hatta şöyle yapalım
Çok
dostum.
teşekkürler. Yani ben de olabildiğince hani sunumu efektif şekilde yapmaya çalışacağım. Başlayalım. iOS Developer kariyer patikası. Yani ben buraya tabii ana yol yazmaya gerek görmedim. Hani ben çünkü bir tecrübe yaşıyorum ve bu çok eşsiz. Yani herkesin tecrübesi çok eşsiz. Ben de kendi gözlemimden, kendi bakış açımdan bunu anlatmaya çalışacağım. İlk slaytta şundan bahsetmek istiyorum. Yani öncelikle tabii ki iOS developer olmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmakta fayda var. iOS developer çünkü bunu tabii diğer sektörlerle, diğer yazılım alanlarıyla ve hatta diğer tüm manada sektörlerle karşılaştırabiliriz. iOS developer olmanın bir olumlu yanı tutarlılık ve istikrar. Çünkü ne olursa olsun sistemler, kurumlar bizden tutarlılık ve istikrar bekler. Standartlara uymamızı bekler. Standartlar koyar ve üreticilerin, bir şey üreten, uygulama üretenlerin bu standartlara uymasını bekler. Ve tabii geliştiricilerin sağlanan platformlardan, yani bizim mesela Apple'dan beklentimiz, bizim uygulama yaptığımız stüdyoyu tutarlı bir şekilde güncellemesini ve yeni şeyleri, yani kararları doğru değerlendirerek vermesini bekleriz. Ve bu Android'e göre, yani benim görüşüm bu tabii ki, ve işte JavaScript'te herhangi bir şeyde geliştirme yapanlara göre iOS geliştiricinin kafası daha rahattır. Böyle demek yanlış olmaz. İkinci madde ürünlerin kalitesi ve hızı. Yani zaten bir MacBook'un, bir iPhone'un işte ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her yönüyle bu ürünler çok daha kaliteli, çok daha akıllı ve hızlı. Bu da bu geliştirme sürecini daha keyifli kılıyor. Ve ücret. Açıkçası tabii sektörde çok daha fazla ödeme alan alanlar var. Örnek veriyorum işte data mining veya tabii yaptığınız işe göre kaliteli bir backend developer'ında alabileceği ücret çok fazla. Ancak iOS'la ilgili arz daha düşük olduğu için, çünkü bir iOS'çu olarak gelişmek zor, yani kendinizi yetiştirmek zor bir şey. Bunun ücreti daha tatmin edici oluyor. Yani ben gözlemlerimle ve markette bildiğim kadarıyla bunu karşılaştırabiliyorum. Bir başka şey ise mobil geliştirme prensiplerinin kazanımları. Bunu açmak gerekirse mobil geliştirme prensipleri çok önemli. Çünkü tıpkı konunun başında da söylediğim gibi bir bilimsel proje yaparken yapıyla ilgilenmeyiz çok fazla veya arayüzü çok fazla ilgilenmeyiz. Ancak bir mobil uygulama veya herhangi bir frontend uygulaması geliştirme sırasında öğrendiğimiz çok fazla şey vardır. Kullanıcının etkileşime geçtiği bir program yazarken bizden sonraki geliştiriciyi çok daha fazla düşünürüz. Çünkü küçük hataların oluşması çok daha kolay ve bunu önlemek için belli prensiplere sahip olmamız gerekiyor. Ve yardımcı olmayı seven bir topluluğumuz var iOS'la ilgili. Özellikle mesela Enes İstanbul var Türkiye'de. Slack kanalı var. Ve oraya ben bir soru yazdığım zaman onun cevabını alabiliyorum. Ve insanlar çok sıcakkanlı, birbirine yardım ediyor. Çünkü yani belki bu tutarlılık ve istikrarın verdiği bir rahatlık veya diğer maddelerin. İyi, olumsuz yanlarına geçelim. Ürünlerin satın alım ve onarım maliyeti. Aslında bu geçen slaytta olumlu bir maddeydi. Ancak olumsuz da bir madde. Çünkü mesela bir junior developer için şirketler Mac Mini vermeyi yeterli görüyor. Örnek veriyorum. Ve onda çalışmak tam bir eziyet. Yani dürüst olmak gerekirse. Ancak mesela işte yavaş yavaş upgrade ediliyor. Yani güncelleniyor. Daha yeni cihazlar vermeye başlıyorlar. Ve bu bir problem, çünkü siz iOS geliştirici olarak mesela bir MacBook kullanıyorsanız onda bir arıza olduğunda onun ücreti daha yüksek oluyor. Daha büyük bir problem oluşturuyor ve bu ürünler değiştirilebilir değil. Mesela örnek veriyorum, ekranın altındaki bir yer çatladığında tüm ekranı değiştirmeye çalışıyorlar. Neyse, ikinci maddeye geçelim. Her platformda geliştirme yapılamaması. Bunu şu zamanlarda değiştirmeye çalışıyorlar. Yani daha doğrusu mesela Swift'i şu anda Ubuntu'da veya herhangi bir Linux platformunda yazabiliriz. Ancak Apple cihazlarda geliştirip Apple cihazlarda test edebiliyoruz. Yani bize mesela Java'nın sağladığı kolaylığı sağlamıyor. Java tüm platformlarda geliştirilebilir. Hatta yani mutfak robotunda bile Java geliştirebilirsiniz belki. İçinde eğer gerekli donanım bilgisayar varsa JVM kurarak. Ve Apple'ın koyduğu standartların ve şartların bağlayıcılığı bu şu demek. Yani Apple ürününüzü kolay kolay kabul etmiyor. Onların koyduğu kurallara uyacaksınız. Onların imparatorluğuna muhalefet etmeyeceksiniz. Apple'ın beklentisi bu. Bu birazcık yaratıcılığa zarar veriyor. Ancak bunun kendi içinde artıları da var. Önceki sayfadaki tutarlılık ve istikrar buradan geliyor aslında, bununla bağlantılı. Ve marketin çoğunluk kısmını oluşturmuyor olması şu demek. Mesela kullanıcıların, yani bildiğim kadarıyla en son %10'u iOS kullanıyor. %90'ı mobil cihaz kullananlar Android veya o zaman tabii Microsoft'un ürünü vardı. Yani benim en son bu veriyi kontrol ettiğimde. Ama yine de hala iOS marketin çoğunluk kısmını oluşturmuyor. Bu olumsuz çünkü size olan talebi de düşürüyor. Ancak görünüşe göre markette Apple'ın gücü kolay kolay çok aşağı gitmez. Evet, iOS geliştirmeye nasıl başlanır? Bundan bahsedelim. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Eğer yazılımla ilgili bir altyapınız varsa, işte değişken tanımlamak nedir? Mantıksal kontroller, döngüler nasıl yapılır? Bununla ilgili eğer temel bir birikiminiz varsa, yoğun bir kamp ve çalıştırma süreciyle 1 veya 2 ay içinde Türkiye'de iş bulacak seviyeye gelmeniz mümkün. Disiplinli çalışarak ve tabii soru sorabilecek topluluklara da erişmeniz gerekir. Mesela Slack'te bu topluluğa ve gerekli dersleri izleyebilmeniz gerekiyor. Udemy'de de hani tabii ders seçerken daha seçici olmak gerekiyor. Ve İngilizce seviyenizin de bunda çok büyük etkisi var. Bununla bağlantılı olarak maddeleri takip ederim. Temel bilgi birikimini edinerek başlamanız gerekiyor öncelikle. Yani bu da işte değişken tanımlamaktır veya for döngüsü işte yazılımın ilk bileşenleri. Ekipmanları edinmek bu tabii ki en önemli şey. Çünkü başka türlü iOS yazamıyoruz basbayağı. Hani hiçbir şekilde hiçbir yolu yok. Bunun için de bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Ve ilk aşamada yapılabilecek küçük projeleri yapmak. Bu mesela örnek olarak Atıl Samancıoğlu Hoca işte bununla ilgili birçok ders içeriği üretiyor. O mesela tüm işlediği mobil geliştirme platformu derslerinde Kenny'yi yakalama uygulaması yapar. Veya Tic-Tac-Toe işte bu tarz uygulamalar yaparak. Veya işte çok basit o butonun, o komponentlerin kullanımıyla ilgili uygulamalar yaparak çalışabiliriz. Teori ve pratiği birlikte güçlendirmek. Bu çok önemli bir konu çünkü okumaya başladığınızda RAM'le ilgili, hafızayla ilgili vesaire birçok şey var. Bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü kavram var. Bunlarla ilgili öğreniyoruz. Ancak bunu yazmadan pekiştiremiyoruz. Yani bizim için bir anlam ifade etmiyor mesela struct veya class'ın farkı. Tabii bu biraz teknik bir örnek oldu. Bunu anlamak gerekmiyor en azından bu seviyede bir sunum için. Ancak yazdığımız kodun ne anlama geldiğini anlayarak onu daha iyi anlayabiliyoruz. Anlamaya çalıştığımız bir şey yazarak onu daha iyi anlayabiliyoruz. Test yazmayı mantığını öğrenmek ve deneyimlemek. Bu yazılımın genelinde geçerli bir konu. Test yazmak yazılımcıların genellikle çok üstünde durmadığı, müşterilerin çok ödeme yapmayı sevmediği bir alan. Ancak test yazmak daha kıdemli bir yazılımcı olmak için olmazsa olmaz. Yani gerek şart ve yeter şart. Yeter şart değil muhtemelen, sadece gerek şart diyebilirim. Ama testin de tabii çeşitleri var. Regresyon testi var, unit test var, UI test var. Bunu basitçe açıklamak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Mesela bir kod yazdık, bir mantık yazdık, bir mantığı implement eden bir kod yazdık. Çok basit bir örnek vermek gerekirse Facebook'taki arkadaş listesini implement ettik. Biz sunucuya diyoruz ki bana bu kullanıcının arkadaşlarını ver. Arkadaşlarını bir liste olarak, bir data olarak bana gönderiyor. Ben bir tabloda onun profil fotoğrafını, ismini gösteriyorum. Testim de şu olurdu. Diyelim ki hani sunucu bu listeyi göndermiş olsun. Sen bu değişkenleri ona yükledin mi bakalım? Yani gösteriyor musun kullanıcıya? Bu örnek bir iş mantığı testidir. Yani unit test, birim test de denebilir. Tabii bu konu tartışmaya çok fazla açık. Yani eğer bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa bana muhalefet etmesi şaşırtıcı olmazdı şu durumda. Birim testi daha açıklayıcı anlatabilirim. Ancak basitçe söylemek gerekirse eğer unit test iOS'ta nasıl yazılır diye merak ediyorsanız bununla ilgili ulaşabileceğiniz çokça makale var ve bu ihmal edilmemesi gereken bir konu. Üstelik test yazmak şunun için de önemli. Hangi dili öğreniyor olursanız olun, Android veya işte Python'da bir sunucu yazıyor olursanız bile, yazıyor bile olsanız, test yazmak yazdığınız kodu daha düzgün yazmanıza sebep oluyor. Çünkü kodun yapısı ile ilgili düşünüyorsunuz bu kod ne diyor diye. Sonraki maddeye geçelim. Yani şöyle söyleyeyim, mimari ile ilgili kafa yormaya itiyor sizi. Ve hatta ben mesela kimi özellikleri implement ederken testi yazdığımda hata fark ediyorum. Bu çok sık olan bir şey. Edinilen birikimle ilgili profile uygun bir iş bulmak. Bu da son madde bununla ilgili. Çünkü aslında zaten bu işe başladığınızda, yani bu yola baş koyduğunuzda iOS'a iş ilanlarına bakıyorsunuz. Ne istiyorlar benden? Mutlaka 2 senelik iş tecrübesi istiyorlar. Ancak doğru bilgiyle başvurduğunuzda bu önemsiz oluyor. Yani şimdi dürüst olun. Marketin bir arzı var ve bir talebi var. Ve kaliteli yazılımcı bulmak şu dönemde bir miktar daha zor. Çünkü ayırt edemiyorsunuz. Çünkü bir ölçüt yok. Program çalışıyor ve müşterinin bunun nasıl yaptığını denetleme ihtimali yok. Dolayısıyla yani iş ilanlarını okuduğunuz zaman bununla ilgili bir fikir verecektir. Ve bu iş ilanlarındaki filtreleyici ölçütler çok gerçekçi değil. Zaten pratikte de çok fazla çalışmıyor. O açıdan kendinizi kualifikasyonları uygun noktaya getirdikten sonra düzgün tek sayfalık tertemiz bir CV hazırlayarak başvurmaktan çekinmeyin. Temel öğrenme adımları. Bu bir önceki maddeyi açmak için hazırladım bu slaytı. Swift, Xcode temellerine hakim olduktan sonra MVC yapısı hakkında temel bilgi edinmek. Ne demek bu? Xcode bizim iOS uygulamalarını yazdığımız program. Swift ile ilgili, Swift çok tatlı bir yazılım dilidir. Yani işte söz dizimi vesairesi, onlar çok kolay ve bir algoritmayı geliştirmek çok zor değil. MVC nedir? MVC de programlamaya aşina olan herkesin bildiği en genel, en bilindik mimaridir. MVC nedir? Model View Controller. Ben bunları şu anda açmaya ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Ancak basitçe söylemek gerekirse, mesela bir sayfada her şeyi yapabilirsiniz. Bir yazılımda, bir sayfada her şeyi tek seferde implement edip 1000 satırlık bir kod, bu ekran çalışıyor diyebilirsiniz. Ancak o ekranın bir yapısı olmalıdır. MVC'nin açılımı Model, View ve Controller. Model bizim elimize gelecek, yani az önceki örneklerini ilerleyecek olursak, Facebook'taki arkadaş verisi. Arkadaşın adı, profil fotoğrafının linki, bunlar modelin içindedir. View, isminden de anlaşılabileceği gibi ekranın tasarımıdır. Controller da modeli View'a nasıl götüreceğimizi barındıran işte o modüldür. Yani zaten bir proje oluşturduğunuzda direkt olarak bir view controller oluşturuyor iOS. Tabii bu MVC yapısından biraz farklı bir yapıya sebep oluyor. Temel öğrenme adımlarının ikincisi MVC hakkında bilgi sahibi olmak. Zaten bununla ilgili yani çok çeşitli varyasyonu çok fazla olan yazılar var. Kolay bir konu. Ben MVVM hakkında da bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü MVVM daha rahat test edilebilir bir yapı. Müşteriye, evet biz şu anda kodu güncelledik, yeni bir versiyon çıkıyoruz. Buyurun bakın bu bugların düzeltilmiş hali. Yani bununla ilgili sürekli olarak bir deployment. Deployment'ın Türkçesi sevkiyat. Yani Arapçası aslında o da. Yani aslında sevkiyatını yapıyoruz uygulamanın müşteriye. Ve bu otomatize edildiğinde yazılımcılar ah düzelttim tamam şimdi gönderiyorum aman Allah'ım hangisiyle uğraşayım testleri mi çalıştırayım bunları önlemiş oluyor bu sayede. Ve bu da hayati bir şey. Tabii üzülerek Türkiye'deki firmaların bununla ilgili kararı vermekten çekindiğini görüyoruz. Zaten bunları yapmak için bir DevOps mühendisine ihtiyacımız oluyor. Ancak o konuda da kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Dikkat edilmesi gereken konular. Diğer ve yeni teknolojilere gözünü kapatıp güvenli alanda kalmak. Yani güvenli alan benim çok sık üstünde durduğum bir konu. Eğer tabii yani ılık bir suda yüzüyorsanız çıkmak istemezsiniz. Ama bu toksik bir durum oluşturuyor bir noktadan sonra. React'i de takip etmek zorundasınız. AngularJS'i de anlamak zorundasınız. Python'ı bilmek zorundasınız. Çünkü mesela diyelim ki localization yapacaksınız. Tamam abi, kopyala yapıştır oradan. Ama mesela Excel'de müşteri size her kelimenin hem Türkçesini hem Bulgarcasını hem İngilizcesini veriyorsa bir Python botu yazıp bunu otomatize etmek ne kadar güzel olurdu ve bir mühendise bu yakışır aslında. Yani mühendislik prensiplerine göre tembellik yapabileceğin bir şey varsa tembellik yapmak zorundasın. Amacın bu yani. İşin bu. Yani evet, biraz tabii sert bir eleştiri oldu. Fakat güvenli alandan gerekli ölçüde kaçmak zorundayız. 2 yıldan daha uzun sürede aynı yerde çalışmak. Bu çok tartışılabilir bir konu. Çok tartışmayı hak eden bir konu. Kim insan 5 sene aynı yerde çalışır mesela? Mutludur. Veya bununla ilgili kazanımları fazladır. Outsourcing yapıyordur. Başka müşterilerle çalışıyordur. Çok iyi tecrübeler ediniyordur. Evet, anlaşılır. Ama ortam değiştirmek, göç etmek canlıların doğasında çok faydalı olduğu bariz bir konu. Yani zaten bir sonraki slide tamamıyla bununla ilgili. Ama tavsiye edilen bir yerde çalışma süresi benim kişisel görüşüm 2 yıl. Ve ben bu 2 yılı kendim düşünmedim. Bir yerde duydum üniversitede. Ancak hatırlamıyorum. O yüzden nereden duyduğumu söyleyemiyorum. Fakat 2 yıl bir yerde çalışabilecek maksimum süre olmalı benim fikrimce. Tabii bunun istisnaları çok fazladır. Ben bununla ilgili herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Üçüncü madde, iş kalitesini geliştirmemek ve sadece iOS'a odaklanmak. Aslında bu tabii birinci maddeyle aynı gibi, ancak mesela Objective-C'den Swift'e geçerken iOS konusunda insanlar çok kendisini geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Yani diyor ki ben zaten bu tabloyu kendim oluşturabiliyorum Facebook'taki arkadaşlar. Adam köşeli parantezle fonksiyon giriyor mesela. Bu da eleştirilebilir bir şey çünkü işin kalitesini geliştir. Mesela Swift UI çıktı. UI 2'de alternatif olarak. Öğrenmemiz gerekiyor ne olduğunu. Çünkü yeni bir teknoloji çıktı ve belli ki Apple buna para yatırıyor. Ve belli ki bu büyüyecek. Bu tabii toksik bir durum oluşturuyor. Uzun vadede mesela 10 sene gibi bir sürede para kazanmanızı engelleyecek bir duruma getirebilir sizi. Dördüncü madde, test yazmaktan kaçınmak. Tekrar söylüyorum, test yazdığınız zaman bir mimariyi nasıl düzenleyeceğiniz konusunda kafa yorarsınız. Ya bu nasıl yapılır diye. O yüzden test yazmaktan kaçınmak tehlikeli bir konu. Güncel mimarileri takip etmemek çünkü gerek yok. Çünkü bir projede 4 yıl çalıştığı oluyor insanların ve gerek duymuyorlar bunu yapmaya. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekir. Ve varılabilecek potansiyel duraklar. iOS üzerinde uzmanlaşmak tabii ki. Yani bir SDK yapımında çalışabilirsiniz. Daha genel, diğer insanlara yardımcı olabilecek kütüphaneler üretebilirsiniz. Yani ve çok profesyonel bir iOS developer olabilirsiniz. Backend developer olabilirsiniz. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Frontend'den backend'e geçiş daha doğal bir akış. Çünkü frontend, backend'de öyle bir iletişim içinde ki frontend'i anlamadan backend yazmak çok tehlikeli sonuçlar doğuruyor benim düşünceme göre. Ve tabii yani aslında sektör tecrübesi üzerinde konuşuyorum. Çünkü backend bize neyi göstereceğimizi gönderiyor. Neyi göstereceğimizi söylüyor.
Şu araya girmek zorundayım Furkan. Bak ben yani içimden
Tabii.
geçenleri izleyicimize demiş. Akıcı ve güzel konuşuyor. Aslında arkadaşlar ben şöyle bir ne diyelim arka plan konuşması söyleyeyim. Şimdi iş şöyle başladı. Bilerek sana dinlenmen için de vakit sağlayayım. Furkan dedim. Hissediyorum ben bazen böyle yayıncı potansiyeli olanları gel abi diyorum Twitch'te yayın yap. Tabii bir eğitim sürecimiz var, onaylama var ve hop diye de olmuyor ama hani yönetici olduğum için kuruculardan birazcık şeyim olabiliyor. Ama yine de tabii eğitimleri veriyoruz.
Ben şu sıra şunu çok dile getiriyorum. İyi bir iOS developer bir bug'ı anlar. Onunla ilgili testi yazar. Unit testi genel anlamda. Bug'ı işaret eder ve kolayca çözer. Bir iOS, iyi bir kıdemli bir iOS developer'ın açıklaması budur benim için. Öte yandan bu senior junior konusuna da bu slaytı bitirince değineceğim. Çok merak edilen bir konu çünkü. Varılabilecek bir potansiyel durakta kendine iş verenlik. Yani aslında bu çok çeşitli, çok kapsamlı bir şey. Örnek veriyorum. Bir firmanız olur, bir firma sahibi olursunuz ve yurt dışından veya yurt içinden bir firmayla çalışırsınız. Dersiniz ki ya ben senin projeni yaparım ama günde 8 saat senin firmana gelmek istemiyorum. Bana 3 saat yeterli ve senin istediğin deadline'da bu projeyi bitirebilirim. Burada daha çok para kazanma şansınız oluyor. Veyahut da şimdi bir proje oluşturup onun için yatırım almak için çalışabilirsiniz. Ya bunlar işte 8 yıllık tecrübeli developerların artık ne yapacağız yani sürekli çalışan olarak mı devam edeceğiz diye verebileceği bir karar. Teşekkürler Elma. Yani bu slide bu kadar. Bu slide'da şunu eklemek istiyorum. Şunu söyleyebilirim senior, junior, mid level hakkında. Bunun hiçbir ayrımı yok. Yani bir yıllık bir developer senior yazabilir. Sektördeki tecrübeli insanlar buna güler işte. İşe alımcılar işte, recruiterlar der ki bir yıllık tecrübeli senior mu olur? Bir senior developer'ın en ayırt edilebilir bir özelliği soru sorması. Yani genel olarak ben 3 yılı yeterli görüyorum eğer verimli geçirmişseniz senior yazmak için. Ancak doğru soruları soran kişiye gerçekten bir senior developer demek olur. Çünkü herkes diyor ki ben mesela bu benim alanım değil, bu backend, buna şunun karar vermesi gerekiyor.
Podcast dinle.